Acil Tıp 2040. 8 Ocak 2020. Yazan İbrahim Sarbay, seslendiren Handan Karaatlı. Cem Yılmaz 2001. Askerden yeni dönmüşüm diye başlıyordu İstanbul'un 2053'ünde geçen Cem Yılmaz'lı Tersim reklamı. Tersim'in o zaman rakipleri var, şimdiki gibi tek başlarına değiller diye de devam ediyordu. Vızır vızır uçan arabalarla bezeli İstanbul semalarında neyse ki yine de bol bol güvercin yaşıyor, Cem Yılmaz'ın heykeli de bundan payına düşeni alıyordu. Eskiler, hafızayı beşer nisyanla malüldür demiş. 2053'e giden yolun yarısını bile geçmeden ne Tersim kaldı geride ne de o reklamı hatırlayan var. Gelecekle ilgili konuşmanın zor tarafı da bu. Kendi ruh halinin ve içinde bulunduğun anın dar kalıplarının pençesinde, geçmişe ve o günün umut vadeden yeniliklerine bakıp hayaller kurmaktan ibaret belki de gelecek fikirleri. Umutsuz bir anınızda distopik bir gelecek, coşkulu bir anınızda ise ütopik bir gelecek hayal etmeniz işten bile değil. Peki bunlardan hangisi gerçek olacak? Muhtemelen hiçbiri. Biz bu yazımızda gelecekte tıpta neler olacak sorusundan ilham alarak hem biraz fikir jimnastiği yapmak hem de tıpta umut vadeden teknolojilere dikkat çekmek istedik. Bunların bir kısmı belki çok daha kısa sürede gerçek olacak, bir kısmı ise belki asla gerçekleşemeyecek. Geleceği biliyorum diyen yalan söyler. Ama bugün birimiz hayal edebiliyorsak, yarın birisi bunu yapabilecek demektir. Meşhur bilim kurgu yazarı Jules Verne'in 80 Günde Devralem kitabında yazdığı gibi, bir insanın hayal ettiğini bir başkası gerçeğe dönüştürebilir. Yazının hazırlanmasında 75'ten fazla kaynak kullandık. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden çok sayıda, hatta tam sayı vermek gerekirse tam 44 bilim insanının 2040 yılı ile ilgili tahminlerini toplayarak yazıyı dahil etmeye çalıştık. İsterseniz buyurun başlayalım. Güzel bir sabah. Kişisel asistanımın zil sesi, akıllı saatimin titreşimiyle birleştiğinde uyanmam artık kaçınılmaz oldu. Gözlerimi zorla araladığımda odamdaki lambalar tam güçte açılmış, duvarlar parlak güneş ışınlarına benzer tonlarda aydınlanmıştı. Efe, sabah bilgisi diye mırıldandım yataktan çıkarken. Kişisel asistanım konuşmaya başladığında banyoya ulaşmıştım bile. Merhaba İbrahim, bugün 8 Ocak 2040 Pazar, saat 7. Gece 6 saat 20 dakika uyudun. Sağlık parametrelerin normal. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama hastanede 8-16 nöbetin var. Hava oldukça soğuk. Gün içinde kar yağışı bekleniyor. Çıkarken paltonun yanına bereni ve eldivenlerini de almanda yarar var. Yol durumuna gelince, trafik akıcı. Hastaneye tahmini ulaşma süren 20 dakika. Yüzümü yıkarken, pazar sabahı yollar açık olacak tabii. Bizden başka çalışan mı var diye söylendim. Kişisel asistanım, sizin de işiniz zor tabii İbrahim diye cevapladı alaycı bir ses tonuyla. Dalga geçmesine bozularak espri özelliğini biraz azaltmanın yararlı olabileceğini düşündüm. Ama yatak odama döndüğümde dolabın açıldığını ve nöbet kıyafetlerimin askıda hazır olduğunu görünce asistanıma kızgınlığım biraz azaldı. Üstelik mutfakta favori mısır gevreğim sıcak sütle hazırlanmış halde beni bekliyor, termosuma dolan kahvenin dumanı hala tütüyordu. Dışarıya çıktım. Hava gerçekten çok soğuktu. Neyse ki araba sıcak diye söylendim. Asistanım ben hazırlanırken arabayı ısıtmış olmalıydı. Arabama ulaştığımda araç kilidi otomatik olarak açıldı. Bindim. Arabam rotayı belirleyip kendi kendine hareket ettiğinde içerinin sıcaklığıyla şoför koltuğunda gevşemiş, aracın konsolundaki ekrandan acil tıp alanında en son yayınlanan makalelerin özetlerini okumaya başlamıştım. Ve nöbet başlıyor. Arabamı hastanenin dikey otoparkına bıraktıktan sonra acil servise doğru yürümeye başladım. Efe, kırmızı alan yoğunluğu dedim. Hastane bilgi sistemine bağlanan kişisel asistanım birkaç saniye sonra kulaklığımdan cevap verdi. Kırmızı alanda takip edilen 3 hasta var. Tanılarını dinlemek ister misin? Acil servis kapısından içeri girdiğimde kapının yanındaki sensörlerin ışığı yeşil olarak yandı. Bu, üzerimde silah veya delici alet görülmediğini ve yüz taramamın normal olarak sonuçlandığı anlamına geliyordu. Birkaç yıl önce sağlık personelinin daha etkin korunabilmesi amacıyla kurulan bu sistemler, hastane içinde yaşanan şiddet olaylarının azalmasına önemli bir katkı sağlamıştı. Evet dedim. Ne ile yüzleşeceğimi birkaç dakika önceden öğrenmek anksiyetemi azaltıyordu. Birinci hasta. 50 yaş erkek hasta. Kronik kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, hipertansiyon ve diyabet hastası. Evde hemodiyaliz alıyor. Güçlendirilmiş eksternal kontrapülsasyon tedavisi sırasında senkop geçirmesi üzerine acil servisimize getirilmiş. İkinci hasta. 40 yaş kadın hasta. Kozmetik amaçlı stromal vasküler fraksiyon uygulaması sırasında doku nekrozu ve sepsis nedeniyle sevk edilmiş. Üçüncü hasta. 90 yaş kadın hasta. Trafik kazası nedeniyle sol bacak total ampute. Biyonik uzuv kullanıcısı. Biyonik bacağın arızasına bağlı düşme sonrası intrakraniyal kanama nedeniyle sevk edilmiş. Kişisel asistanım hastaları anlatmayı tamamladığında acil tıp doktor odasından içeri girdim. Saat 7:50 olmuştu, mesaim başlamak üzereydi. Alelacele üstümdekileri çıkarırken ekim arkadaşlarıma selam verdim. Çantamdan sadece çan kısmından oluşan steteskobum, el ultrasonum ve katlanabilir tablet bilgisayarımı çıkararak kırmızı alanın yolunu tuttum. Kırmızı alana giden yol sarı ve yeşil alanlardan geçiyordu. Son 20 yılda triyaj sisteminin en azından isimlendirmeleriyle çok da değişmediğini fark ederek şaşırdım. Yeşil alandan geçerken kapıda 8-10 bekleyen olduğunu görünce duraksadım. Neler olduğunu görmek için muayene odalarından birinin kapısını açtım. 80'li yaşlarında bir erkek hasta, nefes bile almadan muayene odasında oturan robo doktora derdini anlatmaya çalışıyordu. İçeri girdiğimi görünce bana dönerek "Doktor musun?" dedi. Başımı sallamamla birlikte bağırmakla konuşmak arası bir ses tonuyla "Bu uşak beni anlamıyor. 10 dakikadır konuşuyorum, boş boş bakıyor." diye dertlendi. Robo doktorun muayene ekranına baktığımda gülerek başımı salladım. "Anlamamış amca bu alet seni," dedim. Gözlerini kocaman açarak cevapladı. "Neyi anlamamış uşağım? Boynumdan bir ağrı giriyor, göğsümden iniyor, bacaklarımda dolaşıp böbreklerime çıkıyor. Ayaklarım üşüyor, kollarım yanıyor, başım şişiyor, gözlerim kızarıyor." Yapay zekanın verdiği mücadeleyi düşününce gülecek gibi oldum ama kırılmaması için gülemedim. Yine de bakışlarımdan durumu fark etti. "Koydunuz bu robotları buraya, bir şeyden anladıkları yok," dedi. Birkaç yıl önce Türkiye'deki hemen her hastanede yeşil alan muayenelerinde robot doktorlar kullanılmaya başlanmıştı. Yapay zeka kullanan ve temel fizik muayene yapabilen bu aletler, her biri online bir sistem üzerinden bir hekim tarafından onaylanmak üzere tedavi yazabiliyor ve reçete rapor verebiliyordu. Ancak bir sarı serum, oğlanın mezuniyeti için 3 gün rapor gibi istekleri anlamadıkları ve cevaplamadıkları için zaman zaman hastaların tepkisini çekebiliyorlardı. Yandaki muayene odasının robo doktoru da 3 gün önce bu sebeple şiddete maruz kalmış ve heke ayrılmıştı. Yetkililer ise bu durumu esefle kınamışlardı. Robo doktorun ekranında birkaç tuşa basarak muayene rotasını çizdim ve "Hay gözünü seveyim, iyi ki insan doktorlar var" sözleri altında odadan ayrıldım. Biraz ileride triyaj bölümü vardı. Burada da hemşireler çalışmıyor. Hazır bekleyen muayene koltuklarına oturan hastaları otomat benzeri sistemler değerlendirerek triyaj veriyordu. Ateş, nabız, tansiyon, oksijen satürasyonu gibi temel vital bulgularının yanı sıra hastanın yüzünün yapay zeka tarafından değerlendirilmesiyle kötü görünümlü hastaların da ayırt edilmesi mümkün olmaktaydı. Yine hasta muayene koltuğundan kalkmadan EKG'si çekiliyor, bilgisayar tarafından yorumlanıyor ve dosyasına kaydediliyordu. Şikayetlerin kan tetkiki gerektirme ihtimali yüksekse aynı koltukta parmak ucundan alınan kan örneğinden hemogram, rutin biyokimya, kardiyak marker gibi tetkiklerin de hemen alınması ve muayene öncesi çalışılması mümkün oluyordu. Böylece bekleme süreleri ciddi oranda azalmıştı. Acil servisimiz için günlük hasta muayene sayısı ortalama 5000'leri bulmakta ancak bekleme süresi yarım saati sıklıkla aşmamaktaydı. Triyaj otomatlarından birinde arkadaşım Fehim'i görünce şaşırdım. "Hayrola abi," diyecek oldum. "Hiç sorma abi ya," diye kolundaki saati gösterdi. Ritim bozukluğum olduğunu gösteriyor. Mecbur geldik. Başımı salladım. "Nöbet devralacağım ben de şimdi. Ama sıkıntı olursa mutlaka haber ver," dedim. Kırmızı alana girdim. Senkop geçiren hasta oturmuş, önündeki şeffaf ekran üzerinden yakınıyla görüşüyordu. Sepsis hastasını enfeksiyon hastalıkları ve cildiye yatak başı konsültasyonları yatak kameraları aracılığıyla sürüyor. Nöbeti devralacağım arkadaşım kameralardan birine bakarak onlarla görüşüyordu. İntrakraniyal kanaması olan hasta ise entübe edilmiş, gövdesi sabit sıcaklık ve nem değerleri sağlayan vücut koruma örtüsüyle kapatılmıştı. Koltuğuma oturarak kırmızı alan gözlüğünü taktım. Devir notları dediği emanda ise hastalarla ilgili özet bilgiler ve normal dışı laboratuvar sonuçları retinama yansımaya başladı. Bir dakika geçmemişti ki kırmızı alan ses sisteminin mavi kod uyarısıyla yankılandı. Aynı anda gözlüğüme 112 ambulansının entegre kameralarından görüntü akışı başladı. Travma tahtası ve servikal kalıra olan bir hasta otomatik CPR makinesine bağlanmıştı. "Vaka nedir?" dedim. Ambulansın kargaşasında hastaya müdahale eden paramedik, 20 yaş erkek 6 metreden düşme, olay yerine ulaştığımda nabız vardı dedi. "Muayene?" diye sordum. "Endotrakeal tüp yerinde, ambulans içi röntgende pnömotoraks yok, ultrasonda ise batın içi hemoraji var, kardiyak tamponat yok, parmak ucu hemoglobini 9, geçen ayki hemoglobini 12, yapay kan transfüzyonuna başladık," diye cevapladı. "Elinize sağlık, bekliyoruz," diyerek görüşmeyi sonlandırdım. Nöbeti devralacağım arkadaşım yanıma geldi. "Travma mavi kod," dedim. "Yahu," dedi, "bizim devirlerimiz niye hep böyle hareketli oluyor?" Dudak büktüm. Gelecek hayalleri. Gelecekte her alan gibi tıbbın da dramatik değişiklikler geçireceği öngörülüyor. Yapay zeka ve işlemcilerin daha çok güçlenmesi ve internet bağlantısının gelişmesiyle birlikte bugün mümkün olduğundan haberdar bile olmadığımız şeyler mümkün olacak ve çok vaktimizi alan işler kolaylaşacak. Her Her meslek gibi tıp diplomasının da tek başına iş sahibi olmaya yetmeyebileceği bir dünya olacak. Normal bir EKG'den kişinin atrial fibrilasyon olup olmadığı anlaşılabileceği gibi kişinin yüz taramasıyla da sağlık durumu belirlenebilecek. Duygu durumunuzun Wi-Fi dalgaları ile ölçülebileceği, vücudunuzdaki mikroplara bakılarak tanınabileceğiniz, yüzlerce metre uzaktan kalp atıklarınızın tespit edilebileceği, aracınızın değişik bir yolla sizi tanıyabileceği, evde yapabileceğiniz testlerle hastalık risklerinizden soy ağacınıza kadar birçok bilgiye edinebileceğiniz, yaşlılarınızı robot bakıcılara emanet edeceğiniz, EKG'yi geçtim, EEG'nizi bile evden evinizde çekinebileceğiniz, buzdolabınızın içindekiler hakkında fazlasıyla bilgi sahibi olduğu, ilaçlarınızı asistan cihazınızın kontrol ettiği, alçı atelinizin 3D yazıcılarla üretildiği, cerrahınızın ameliyat öncesi vücudunuzun tam bir dijital modeli üzerinde pratik imkanı bulabildiği, operasyonlarınızı robotlara yaptırabileceğiniz, sanal gerçeklik sayesinde kendinizi bir anda bir oyunun tam içinde bulabileceğiniz, anatomi eğitiminizi sanal 3 boyutlu ortamlarda gerçekleştirebileceğiniz, otomatik eksternal defibrilatörlerin ve acil tıbbi malzemelerin dronlarla taşındığı, ECMO'nun şehrin sokaklarında başlandığı, engellilerin hayata daha kolay entegre edilebildiği, rehabilitasyon için harika destek ürünlerinin kullanılabildiği, bütün sağlık verilerinizi bir akıllı karta saklayabileceğinizi, yere düştüğünüzü saatinizin anlayarak 112'ye haber verebileceği, su sıkıntısının giderek artmasıyla yeni tasarruf yöntemlerinin ortaya çıkacağı bu dünyada her şeyin başına akıl ifadesi getirirken kendi akıllarımızı kaybetmemek en büyük challenge olacak kuşkusuz. Her hekimin tıpkı yabancı dil gibi bilgisayar programlama ve yapay zeka uygulamalarından da bir parça anlaması gerekecek. İşe alımlar yapay zekaya emanet edilecek. Triyajımızı bilgisayarlar yapacak. BT ve MR görüntüleme acil servise tam entegre olacak. Çok düşük radyasyon düzeyiyle çekilebilen görüntüleri yapay zeka okuyacak. Salgınlar ve acil servis başvuruları daha yüksek başarı oranıyla öngörülebilecek. Bu noktada gönüllülerin destek rolü de artacak. Boğaz ağrısının antibiyotikle gerekip gerekmeyeceğini telefon uygulamalarımız karar verecek. Tedaviler kişiye özel olacak, bazı ilaçlar uzayda sentezlenecek. 10 bin ila 100 bin hastanın yer aldığı klinik çalışmalar mümkün olacak. Bugün çaresiz sandığımız birçok hastalık tedavi edilebilir olacak ve ortalama yaşam süresi daha da artacak. Her 4 kanser hastasından 3'ü iyileşebilirken, diyabet, Alzheimer gibi çağın hastalıkları yenilebilecek. Artan şehirleşme ve yeni teknik imkanlar alerji ve immünoloji alanında ilerlemeyi zorlayacak. Robot askerler savaş meydanlarını doldursa da ölen yine insanlar ve insanlık olacak. Yapay organlar üretilecek. Firmalar vücutları upgrade etmeyi vaat edecek. Bunun mafyası, kaçakçısı, merdiven altı üretimi de olacak. Hepsi de bozulduğunda elbette acile gelecek. Yapay zeka ırkçılık yapacak. Sağlık sigortaları değişecek, yeni ilaçlar çıkacak, bakteriler yeni dirençler kazanacak, damarlarımızda robotlar dolaşacak. Hangi hastaya nakil yapılacağı, sahada triyajın nasıl yapılacağı konularında robotlara güven arttıkça yapay zeka etiği alanında bolca tartışma çıkacak. Pek çoğu aslında pek de yarar sağlamayan review'leri artık robotlar yazacak. Merak etmeyin, yapay zeka dünyayı ele geçirip hepimizi köle yapmayacak. Her zamanki gibi ne yapacaksak kendi kendimize yapacağız. Hala gidilecek yolumuz var. Bugün duyduğumuz muhteşem başarı yeniliklerinin bir kısmı düzmece çıkacağını tahmin etmek çok da zor değil. Teknoloji ilerlese de aşı karşıtlığı, küresel ısınma, yoksulluk gibi sorunlar yepyeni cepheler açacak. Mücadele boyut değiştirip sürüp gidecek. Ve nöbet bitiyor. Yorucu bir günün sonunda saat 16:20'de hastalarımı devrederek kırmızı alandan ayrıldım. Önceki yıllarda 24 saatlik nöbetleri nasıl da tutuyorduk sahi? Geçtiğimiz yıllar sigorta şirketlerinin baskısıyla birlikte hekimlerin çalışma düzeninde de ciddi bir düzenlemeye gidilmesine yol açmıştı. Artık olağanüstü haller dışında 8 saatten uzun süren bir nöbete asla izin verilmiyordu. Üstümü değiştirip hastaneden ayrılmak için yürürken yine yeşil alanın önünden geçtim. "Ama benim işim çok acil!" diye bağıran birini görünce duraksadım. Triyaj bir hata mı yapmıştı acaba? Yanına giderek "Neyiniz var?" dedim. Haykırarak "Kardeşim randevu alamıyoruz 3 aydır. Burada da sıra bekleyeceksin diyorlar. Robo doktorların hepsini parçalayacağım," diye cevapladı. "Şikayetiniz nedir?" diye sordum tekrar. "Topuk dikeni," dedi. "Ben acil değilsem söyle kim acil? İlla ölmemiz mi gerekiyor acil olmak için?" Gülümsedim. Jules Verne'in de dediği gibi, dünyanın yeni kıtalara değil, yeni insanlara ihtiyacı var. İyi günler dilerim.